Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Sizlerle başlamış olduğumuz peygamberlerin hayat hikayeleriyle ilgili yolculuğumuza bu programda Hazreti Lokman-ı Hakim durağında inşallah mola vereceğiz. Lokman Hakim aleyhisselam bir peygamber, bazı rivayetlerde de veli kabul edilir. Hakimdir, hikmet doludur ama halk arasında daha çok onun Lokman Hekim ismiyle, ünvanıyla bilinir. Tıpla, tababetle uğraştığı için bir takım ilaçlarla çeşitli hastalıklara derman aradığı için Lokman Hekim diye anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ismine hususi bir sure, Lokman Suresi indirilmiştir. Lokman Suresinin 12. ayet-i kerimesi, "Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır." buyurulmuştur. Lokman Hakim'in nesebi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Onun Eyüp Aleyhisselam'la akraba olduğu söylenmektedir. İslam alimlerinin çoğunluğu onun bir peygamber değil, hikmet sahibi bir zat olduğu kanaatindedir. Hikmet deyince nazari ilimleri, yani teorik ilimleri elde ettikten sonra kazanılan ruhi kemalat, insanın iç dünyasında meydana gelen olgunluk tezahürleridir. Bu ruhi kemalat, iç olgunluk, manevi olgunluk, Allah'ın hususi olarak vermiş olduğu bir ihsandır. Allah bu hikmeti dilediğine vereceğini, dilediğini hikmet sahibi kılacağını Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesi bu mealdedir. Allah hikmeti dilediğine verir, kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar buyurulmaktadır. O halde hikmete ulaşmak için önce insana düşen bir kesbi, kendisinin çalışarak ulaştığı bir nokta var. Gücünü, aklını, iradesini, zekasını, hafızasını bu ilmi tekamül için çeşitli sahalardaki manevi gelişimini destekleyen ilimlerle uğraşa uğraşa belli bir noktaya gelir. Ondan sonra Allah onun kalbine vehbi olarak kendi katından sünuhatlar, manevi keşifler, ilhamlar göndermeye başlar. Ve o şahıs sahip olduğu nazari, şer'i ilimlere ilaveten bir de meselelerin deruni veçesine, içine nüfuz edecek hale gelir. İrfan dediğimiz, hikmet dediğimiz bu nazarla insana, olan biten hadisata ve kainata bakar. Neticede onun bu bakışı kalp imbiğinden süzülerek hikmet tezahürleri olarak ortaya çıkar. Birçok insanın bakıp görmediği şeyleri görmeye başlar. Sıradan, basit, normal gelen adi bir takım hadiseler karşısında işin künhüne varacak, derinliğine bakacak ve kader planında o işi Allah'ın rızası noktasında anlayacak bir manevi derinliğe ulaşır. Bu biraz önce dediğim gibi önce insanın kendi emek ve gayretiyle başlar ama bazen de tamamen Allah'ın ikramı olarak insan herhangi bir cehd göstermeksizin aynı nübüvvet gibi Allah'ın seçip o insanın kalbine bir takım hikmet kırıntıları nasip etmesidir. Bu sebeple bazı veliler aslında medrese, mektep vesaire görmedikleri halde ümmi diyebileceğimiz annesinden doğduğu hal üzere ciddi bir ilmi eğitimden geçmedikleri halde hikmet nazarıyla bakıp hikmet diliyle konuşabilirler. Bu da Allah'ın saf hibesi, saf mevhibesi demektir. Hikmet başka bir tabirle eşyanın hakikatini ve esrarını idrak edebilmektir. Bu da nur-i ilahi denilen Allah-u Teala'nın nurunun o kalpte tecelli etmesi, onu ışıldatması, parlatması ile mümkündür. Lokman Hakim'in hayatından, hikmet dolu sözlerinden bir örnek olması açısından şöyle bir hadise nakledilir. Bir gün Davud Aleyhisselam Lokman Hakim'den bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça getirmesini istedi. Lokman Hakim de ona kestiği hayvanın dilini ve yüreğini getirdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Davud Aleyhisselam bu defa hayvanın en kötü yerinden iki parça et getirmesini talep etti. Lokman Hakim yine koyunun dil ve yüreğini getirdi. Hazreti Davud ona bunun sebebini sorunca da şöyle dedi. Bu ikisi iyi olursa bunlardan daha iyisi yoktur. Kötü olursa bunlardan daha da kötüsü bulunamaz. Dil ve yürek. İnsanı şerefli kılan, onu diğer insanlarla iyi geçime, güzel ahlaka ulaştıran şeylerden bir tanesi, insanın bütün hareketlerinin komuta merkezi olan kalptir. Bir de bunun tezahür şekli, dışa vurulduğu yer olan dildir. Dolayısıyla kalp iyi olduğu zaman, hadis-i şerifte de beyan edildiği üzere, bütün beden, bütün vücut iyi olur. Kalp kötüleşince, kokuşunca, kararınca, katılaşınca, insanın vücudu, hareketleri ve diğer mahlukata, diğer canlı, cansız varlıklara karşı da hareketleri değişir. Artık vurdum duymaz, merhametsiz, acımasız olmaya başlar. O halde insanın insan olması, seçkin olması, manevi olarak kemal bulması için dilini ve kalbini muhafaza etmesi ve kötüleşmesi için de dilini ve kalbini kötüleştirmesi yeter. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Lokman, peygamber olmayıp ibadet eden bir kuldu. Allah Teala onu günahlardan korudu, çok tefekkür ederdi. İmanı kuvvetliydi. Allah Teala'yı sever, Allah Teala da onu severdi. Allah Teala ona hikmet ihsan eyledi. Lokman Hakim'in hikmet dolu sözleri ve oğluna vermiş olduğu nasihatler Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi'nde yer almaktadır. Aslında her babanın evladını yetiştirirken öğreteceği bu düsturlar Lokman Hakim'in dilinden ebedileşmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi'nin 13. ayetinden başlayarak bu nasihatler şöyle sıralanır. Lokman oğluna nasihat ederek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür, karanlıktır." dedi. "Yavrucuğum, yaptığın iş, iyilik veya kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır." "Yavrucuğum, namazını dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmesi icap eden, büyük bir azim ve kararlılık gerektiren işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde mutedil ol. Ne çok hızlı ne de yavaş yürü. Sükunet ve vakarını muhafaza et. Sesini alçalt. Bağırıp çağırarak konuşma. Unutma ki seslerin en çirkini merkep sesidir. Bu nasihatler Kur'an-ı Kerim'de peş peşe arada bazı ayetler de girerek nakledilmiştir. Şimdi biz bu nasihatleri parça parça üzerinde dura dura bir daha işleyelim. Oğluna Lokman Aleyhisselam'ın ilk nasihati Allah'a ortak koşma şeklindedir. Gerçekten dünyada insanın varoluş gayesi Allah'ı tanımak ve onu kulluk yapmaktır. Bir insanın Allah'ı bilmesi onun yaratılış gayesidir. Şayet insan uzunca bir ömür yaşayıp da bir türlü Allah'ı bulamamışsa o zaman kendini heder etmiş, şerefini hiçe saymış ve üzerindeki en büyük vazifenin hakkını vermemiş demektir. Allah'ı bildiği, bulduğu halde ona ortak koşmak, onun dengi bir takım tanrılara, ilahlara kulluk etmek, onlara saygı göstermek ise Allah'ın şanına halel getirmektir. Ve Rabbimiz gerek küfrü, kendisinin inkar edilmesini, gerekse şirki, yani kendisine ortak koşulmasını asla affetmeyeceğini bildirmiştir. Bir insanın yapmış olduğu kötülükler, amel hususundaki eksiklik veya noksanlar Allah'la onun arasındadır. Allah dilerse bu amelleri, bu hataları, bu günahları affeder. Dilerse adaletiyle muamele edip o insanın yapmış olduğu suçlara karşı cezasını onlara verir. Fakat Allah'ın affetmediği, affetmeyeceğini ilan ettiği iki husus vardır. Bunlardan bir tanesi kendisine şirk koşulmasıdır. Diğeri de kul hakkıdır. Kul hakkı başka bir mesele. Şimdi ona girmeyelim. Ama Allah'a şirk koşulması Allah'ın şanına gölge düşüren, ona evlat, anne, baba veya bir takım eş, denk tanrılar izafe edilmesi, Allah'ın yanında başka varlıkların sonsuz kudretine ve üzerimizdeki hakimiyetine inanarak onların hükmüne tabi olmak, helallerini helal, haramlarını haram kabul etmek, adeta Allah'ı devreden çıkarmak dinimizce hoş görülmeyen, kabul edilmeyen bir hatadır. İşte Lokman Hakim nasihatlerine başlarken önce en önemli, en ehemmiyetli hususa dikkat çekiyor. Bir insanın yaratılış gayesi olan Allah'ı tevhid, yani bir kabul ederek inanma prensibine dikkat çekiyor. Zaten Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin gönderiliş gayesi, bütün semavi kitapların özü tevhiddir. Bir insan tevhide ulaşamadıktan sonra, Allah'ın varlığını ve birliğini bulamadıktan sonra, diğer güzellikler, diğer faziletler, cömertlik, iyilik yapma, insanlara güzel davranma vesaire, bunların hepsi gölgede kalmış demektir. Elbette o yapmış olduğu iyilikler boşa gitmez. Allah kimseye zulmetmez. Ama en büyük zulüm, en büyük haksızlık, en büyük suç Allah'ın affetmediği suç kendisini tanımama suçudur. Dolayısıyla bir insan 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 100 yıl yaşadı fakat Allah'ı görmedi, tanımadı, aramadı, merak etmedi ve yedi, içti, gezdi, tozdu, ölüp gitti. Bundan daha büyük eblehlik, ahmaklık düşünülemez. Rabbimiz bu manada kıyamet gününde insanlara şu soruyu soracaktır. Ey kulum, ben sana düşünüp yolunu tutabilesin diye bir akıl vermedim mi? Bu aklını hareket ettirebilecek bir ömür vermedim mi? Senin önüne görünür görünmez, sesli sessiz, pek çok işaret levhası dikmedim mi? Her şeye rağmen benim zahir, her yerde görünen bir ilah olduğumu, bir tanrı olduğumu niye kabul etmedin diye soracak. Bu şirk Allah'ın hiçbir zaman hiç kimseden kabul etmediği, etmeyeceği bir hata. Dolayısıyla Lokman Hakim de evladına önce tevhid terbiyesi veriyor. Bu bütün anne babaların evlatları hususunda en önce dikkat edecekleri, en önce eğitimini verecekleri husustur. Çocuk Allah'ı bildikten, tanıdıktan sonra diğer hareketlerini kendisi çekidüzen verecektir. Şayet Allah'ı bilmiyorsa diğer bütün üstün meziyetleri eksiktir, noksandır, hatalıdır. Hatta bu manada anne baba çocuğuna karşı vazifesinde yapmış sayılmaz. O halde tevhidi daha anne kucağında adeta süt emzirir gibi çocuklarımıza işlememiz gerekiyor. Onların her haldeki, her yaştaki problemlerine tevhid merkezli çözümler bulmamız gerekiyor. Kalbine Allah korkusu yerleşmeyen bir nesil, bir çocuk, bir insan dünyada en çok tehlike saçan varlık gibidir. Çünkü kalbinde Allah korkusu olmayan insanın başına yüzlerce, binlerce polis dikseniz, tepesinde onlarca kamera da bulundursanız, her anını kayda da alsanız, o bir kötülüğü kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Aksine kalbinde Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın varlığı inancı olan bir insan da hiçbir murakabe kontrol aracı olmasa da, civarında hiçbir polis, hiçbir kamera bulunmasa da yine kalbindeki o haşyetle, o korkuyla, Allah'ın huzurunda olma şuuruyla her türlü kötülükten imkanı olduğu halde el çeker. Bugün bizim kendi neslimize, çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük ihsan, en büyük ikram Allah'ı tanıtmak, onu sevdirmektir. Ne zaman ki biz tevhidden, Allah'tan, ahiret gününden uzaklaştık, o zaman başımıza bin bir türlü bela geldi. Çünkü Allah'a iman her türlü şeyi tutan bir şeydi. Biz o imanı atınca her şey bir anda tarumar oldu. Yıkılıp gitti. Bugün her şeyi yerli yerince koymak istiyorsak önce temel taşına sağlam koymamız gerekiyor. Bu da tevhiddir. Allah'ı bilmek, tanımaktır. Rabbimiz bizi muvahhidlerden, yani kendisinin varlığını, birliğini bilen, tanıyan, buna göre hayatını kuran müminlerden eylesin. Evladımızı da bu tevhid şuuruyla Allah'ın zatında, fiillerinde, sıfatlarında bir olduğunu kabul eden nesillerle bizleri tezyin eylesin, süslesin, zinetlendirsin. Ayet-i Kerim'in devamı şöyle: doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Ashab-ı kiram arasında Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadis-i şerifi dolaşır: kim ki ameline zulüm bulaştırmışsa Allah onun şöyle cezasını verecektir diye başlayıp devam eden bir hadis. Bu hadisi duyanlar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında soluğu alırlar. Ey Allah'ın Resulü, bu hadis-i şerif bize çok ağır geldi. Hangi birimiz ki zulmetmeyelim, gerek kendimize, gerek ailemize, gerek çevremize, gerek Allah'la olan münasebetlerimize, kulluğumuza zulüm bulaştırmış olmayalım. Zulüm genel anlamıyla bir şeyi yerli yerince kullanmamak demektir. Hakkını vermemek demektir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradaki zulmün, şimdi okuduğum ayet-i kerimede geçen şirk büyük bir zulümdür kısmını işaret ederek, benim söylemiş olduğum zulüm şirktir. Kim amellerine zulüm bulaştırmazsa o cennetliktir buyurmuştur. O halde şirk bir yönüyle insanı cennete, bir yönüyle cehenneme götüren keskin bir bıçak gibi. İnsan kendisini şirkten koruyabilirse, şirkin her türlü çeşidinden koruyabilirse o zaman cennete girmeye hak kazanıyor. Veda hutbesinde de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi, şeytan bu topraklarda sizin şirk koşmanızdan ümidini kesmiştir. Ama sizin yapacağınız ufak tefek günahlar da onu sevindirir buyuruyor. Demek ki topyekün bir şirke dönme artık mümkün değil. Ümmet-i Muhammed içinde hep tevhid ehli insanlar olacak. Omurga, ana omurga bu olacak. Fakat gerek ümmet içinden seçtiği kurbanlarla, gerekse bir insanın yapmış olduğu ufak tefek hatalarla şeytan kendisine hisse devşirecek. O halde bizim gerek kendi hayatımızda, gerekse sorumlu olduğumuz çevremizde şeytanı sevindirecek şirke düşmekten uzak durmamız lazım. İnsanlara bu şuuru, bu hissiyatı tattırmamız lazım. Çünkü gerçekten şirk hangi şekliyle olursa olsun insanın ayağını cehenneme doğru götüren, cehennem bataklığına doğru çeken, içten içe insanı cehenneme gömen bir suç, bir günah. Rabbimiz bizi her türlü şirkten muhafaza buyursun inşallah. Muhterem dinleyicilerim, şimdi çok kısa bir ara veriyoruz. Lokman Hakim'in nasihatlerinden bundan sonraki bölümde okumaya, anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Muhterem dinleyicilerim, Erkam Radyo'da Şebnem Kuşağı programındasınız. Sizlerle ilk bölümde Lokman Aleyhisselam'ı ve onun nasihatlerini işlemeye başlamıştık. İlk nasihati, Allah'a ortak koşma, doğrusu şirk büyük bir zulümdür demişti. Hemen peşi sıra, ya büneyye, yavrucuğum diye başlayıp devam eden ayet-i kerimede, yaptığın iş, iyilik veya kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir demektedir. Burada da evladına ikinci büyük prensibi adeta aşılar. İlk prensip Allah'ın varlığı birliğiydi. İkinci prensip ise Allah'ın her an insanı görüp gözettiği, onun her halinden haberdar olduğu ve kıyamet günü olduğu zaman yapmış olduğu bu iyilik ve kötülüklerin muhakkak önüne geleceği inancıydı. O halde ta ilk insandan, ilk peygamberden beri ısrarla dönüp dolaşıp Kur'an-ı Kerim'de işlenen iki hususa burada da rastlamış bulunuyoruz. İlki Allah'ın varlığı ve birliği, ikincisi ahiret gününe iman. Bunlar insanı şuurlu, ne yaptığını bilen, kendisine güvenilen, emin bir insan haline dönüştürüyor. Şayet insan Allah'ı ve ahiret gününü unutursa, insan olmayı unutuyor. Çünkü Allah, insanın fıtratındaki kötülükleri ancak bu şuurla dengeleyebileceğini bildiğinden, bütün peygamberlerine aynı mesajı tekrar tekrar ulaştırmalarını emretmiştir. Ve burada tafsilatıyla anlatılan bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa yapılan iş, ufacık, kimsenin görmediği bir kötülük de olsa, bir iyilik de olsa, bu gizli saklı, hiç kimsenin ulaşamadığı, mesela bir kayanın içinde ya da göklerde ya da yerin şu kadar altında işlenmiş olsa da, bunların hiçbirisi Allah açısından bilinmeyen, haber anlamayan şeyler değildir. O halde bir insan havada, karada, denizde, yerin altında, göklerin üstünde her an Allah tarafından görüldüğünü bilirse, o zaman onun ayrı bir kameraya, ayrı bir sisteme, ayrı bir kontrol mekanizmasına ihtiyacı yok. Onun kontrolü kendi kalbinde. O dışarıdan bir bekçiye ihtiyaç duymaksızın kendi otokontrol sistemiyle kendine çeki düzen verir, iyiliklere gücü nispetinde azmeder, kötülüklerden de gücü nispetinde uzak durmaya çalışır. Artık o ne yaptığını bilen, niçin yaptığını bilen, neyi neden terk ettiğini bilen şuurlu bir varlıktır. Alelade günü kurtarmak için, zaman doldurmak için hayat yaşamaz. Şu boş vaktimi neyle doldurayım diye bunun endişesini taşımaz. Aksine yapacağı işler için bir türlü yetiştiremediği vaktin telaşesi içindedir. Şu iyiliği de yetiştireyim, şu insanın da gönlüne gireyim, şu kitabı da okuyayım gibi hayatının her anını, her karesini, adeta her hak sahibine hakkını vererek doldurmaya, zinetlendirmeye çalışır. Bilir ki bu hayat muvakkattır, yani geçicidir, fanidir. Bir gün son bulacaktır. O halde kaç yaşında, nerede olduğu önemli değil. Allah bir ömür vermişse, nefes alıp verebiliyorsa, gerek kendisine gerekse insanlara ulaştırabileceği bir takım hizmetler, hayırlar, sadakayı cariyeler varsa insan bunların gayretine düşer. Hatta bunun küçük veya büyük olmasına, insanlar tarafından bilinip bilinmemesine de bakmaz. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir demiş ecdadımız. İşte bu ayet-i kerimenin tefsiri, tercümesi bu. Yani bizim insanlara yapmış olduğumuz iyilik boşa gitmeyeceği gibi, onlar için arkasından yapmış olduğumuz, çevirmiş olduğumuz dolaplar da küçük de olsa, büyük de olsa, bilseler de bilmeseler de hiçbir zaman boşa gitmez. Rabbimiz bütün yaptığımız her şeyi derleyip toplar ve hesap gününde önümüze koyar. Mühim olan o önümüze konan kitabın, amel defterimizin kapağını açtığımızda yüzümüzün gülmesi. Eğer hayatımızı o güne endeksi yaşarsak, O zaman mahcup olmayacağımız bir defter hazırlamaya çalışırız. Şayet biz hayatımızda, yaptığımız işlerde, düşüncelerimizde, duygularımızda, niyetlerimizde Allah'ı unutursak, O yokmuş gibi yaşamaya başlarsak, O yokmuş gibi zulmedersek, hiç unutmayalım ki bunların hiçbirisi boşa gitmez. Fısıltı halinde konuştuğumuz, kendi kendime terennüm ettiğimiz her şey, gizli saklı kurduğumuz bütün planlar, hileler, tuzaklar er geç ortaya çıkacaktır. Ve Allah her şahsı ayrı ayrı hesaba çekecektir. Ben falancayı seviyordum, onu abi, onu büyük hoca görmüştüm. O bana şunları şunları söyledi, ben de yaptım demek insanı kurtarmaz. Allah o şahsa ben sana akıl vermedim mi, irade vermedim mi, bunu niye falancaya filancaya ipotek ettin diyerek onu hesaba çeker. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'de geçen bir başka yerde, bir başka ayet-i kerimede insanlar önderlerinin, rehberlerinin, efendilerinin yanına giderler cehennemde. Onların yakalarına yapışırlar. Ya Rabbi sen şu efendilerimizin cezasını iki kat yap. Çünkü onlar bizi sapıttı. Bizi kötü yollara teşvik ettiler der. O önderler, rehberler de kendilerini takip eden bu cemaate döner. Ya Rabbi bu ahmakların cezasını iki kat yap. Ben onlara sadece söyledim. Onlar da bana uydu. Ben onları buna zorlamadım derler. Tıpkı şeytan gibi. Şeytan da insanı kötülüğe teşvik eder, tahrik eder, vesveseleriyle, hileleriyle ona bunu kolaylaştırır. Fakat gün gelip Allah'ın huzurunda yüzleştirildiğinde insan şeytandan şikayet ederken şeytan, "Ya Rabbi ben onlara zorbalıkla bunu yaptırmadım. Ben onlara tavsiyede bulundum. Onlar da buna uydu derler. O halde bilerek veya bilmeyerek, aklımızı kullanarak veya aklımızı gölgede bırakarak yapmış olduğumuz her türlü söz, davranış, duygu ve düşünceden sorumluyuz. Gerçi Amene Resulü'nün başında geçen fiiliyata, davranışa dönüşmemiş duygu ve düşüncelerden sorumlu tutulmama gibi bir prensip de var. Kalpten geçen ama kötülüğe dönüşmemiş, ete kemiğe bürünmemiş duygu ve düşünceler her ne kadar bizim mesuliyet çerçevemizde olmasa bile, ki bunu sorumlu olduğumuzu söyleyenler de var ama genel kabul insanın duygu ve düşüncelerinden sorumlu olmaması şeklinde, böyle bile olsa insanın devamlı bu duygu ve düşünceleri kafasında kurup büyüterek haset, kıskançlık ve benzeri kötü duygulara yönlenmesi elbette kabul edilemez. O halde tekrar edecek olursak, özetleyecek olursak, her insan amelinden sorumludur. Sözünden, yaptığından sorumludur. Söylediğinden sorumludur. Söylemesi gerekirken söylemediğinden sorumludur. Yaptığından, yapmadığından sorumludur. Bu sorumluluk tek başına her birimizin boynunda vardır. Kimse kimsenin yaptığının sorumluluğunu çekmez. Ve Allah latif olarak, habir olarak, el-alim olarak her şeyin en ince detayına kadar nüfuz eden bilgisiyle, kudretiyle, haber alma adeta teşkilatıyla hepimizden, duygularımızdan, düşüncelerimizden, zihnimizden, kalbimizden, geçirdiklerimizden hepsinden haberdardır. Allah'tan gizli hiçbir şey yoktur. Bu ayet-i kerime eskiden tartışılan bir hususa da işaret ediyor. İslam felsefecileri, bu tabir de ne kadar doğrudur tartışılabilir, Yunan filozoflarından edindikleri kitaplarla, bilgilerle Allah'ın külliyatı bilip cüz'iyatı bilemediğini iddia etmişlerdir. Ne demektir bu? Allah büyük şeyleri, büyük hadiseleri bilir ama teferruat kabilinden şeylerde uğraşmaz, onları bilmez, önemsemez gibi bir anlayış. Bu İmam Gazali tarafından küfür sebebi sayılan üç husustan birisi kabul edilmiştir. Felsefenin sahasına giren. Bunu niye söyledim? Bunu günümüzde de farklı şekillerde dillendirenler var. Yani tarihte olup bitmiş bir hadise değil, hala günümüzde tekrar edenler, adeta sakız gibi ağzında bunu geviş getirip duranlar var. Bu ayet-i kerime onlara da cevap veriyor. Bir başka hususa da işaret ediyor. Bir de deizm diye bir inanç var, sapık bir inanç. Bu inanca göre Allah kainatı yaratmıştır ve adeta bir mimar, bir mühendis nasıl binayı yapıp bitirdikten sonra kenara çekilir, artık o binanın işleyişine karışmazsa Allah da haşa bu binayı, kainatı yaratmış, insanı yaratmış, sonra adeta geri plana çekilerek dünyanın sevk ve idaresini yaratmış olduğu bu insana tevdi etmiştir. Ateizmden farklı bir inançtır deizm. Allah'ın varlığını kabul eder ama kainata hükmetmesini, olan bitenden haberdar olmasını düşünmez. Allah'ın vazifesi bitmiş, adeta kenara çekilmiş, oradan seyretmektedir. Halbuki bu ayet bu iki sapık fikre de cevap niteliğindedir. İlki, Allah her şeyden haberdardır. Bir hartal tanesi kadar iyilik veya kötülük nerede yapılırsa yapılsın bundan haberdardır. İkincisi de Allah her an mahlukatını görüp gözetmekte, onlarla adeta iç içe bulunmaktadır. Kenara çekilip insanları kendi haline, dünyayı da insana bırakmış değildir. Her an onu şekilden şekile sokup yaratması devam etmekte, idaresi devam etmekte, terbiyesi, Rablığı devam etmektedir. İşte bu İslam'ın en saf tevhid inancının, iman prensibinin özüdür. Kur'an-ı Kerim bize aciz bir tanrı figürünü öğretmez. Kur'an-ı Kerim bize müteal olan, her türlü eksiklikten, noksanlıktan uzak, her şeye kadir, her şeyden haberdar ve her şeyi hakkıyla bilen bir ilah fikrini, tek bir ilah fikrini öğretir. Bütün Kur'an-ı Kerim'in ayetleri aslında Allah-u Teala'ya açılan bir yön taşır. Adeta bir link vardır her ayette. Burada da biz Allah'ın nasıl insanla, onun yaptıklarıyla, kainatla iç içe olduğunu anlıyoruz. O halde Lokman Aleyhisselam'ın o gün evladına söylediği bugün bizim için de geçerlidir. Biz Allah'a şirk koşmadığımız gibi yaptığımız her davranışın da muhakkak önümüze konacağını bilmeliyiz. Ve evladımıza nasıl tevhidi öğretmişsek ahiret gününde amellerimizden hesaba çekileceğimizi de o şekilde öğretmeliyiz. Eğer bir baba, bir anne evladına, bir öğretmen, bir hoca, talebesine bunları vermediyse, diğer öğrettiği ilimlerin hiçbir kıymeti yoktur Allah katında. Saatlerce matematik, fizik, kimya vesaire anlatmış olsa, bir cümlede olsun, evladım Allah'a şirk koşma, evladım ahiret günü yaptıkların karşına çıkacak, aman dikkat et dememişse, o zaman o anlattığı ilimler adeta havanda su dövmek gibidir. Artı bir mesuliyet bile getirir. Kur'an-ı Kerim'in Zilzal suresinde bu ayet-i kerimelerin tefsiri niteliğinde bir başka esas vardır. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür buyurulmaktadır. O halde biz başkasının suçuyla, günahıyla Allah'ın huzuruna gitmeyeceğimiz gibi, kendi yapmış olduğumuz iyilik veya kötülük ne varsa, küçücük, minnacık bile olsa, zerre miktarı, bir hardal tanesi kadar bile olsa, bu er geç karşımıza çıkacak ve bizim yaptıklarımız bizim hesabımız görmeye yetecektir. Devam ediyor Lokman Aleyhisselam öğütlerine. Bakın, önce Allah'a iman, sonra ahiret gününe imanı öğretti. Ardından, yavrucuğum, namazını dosdoğru kıl dedi. Geçtiğimiz sohbetlerde uzun uzun konuştuk. Namaz ibadeti sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde meşru kılınmış, emredilmiş bir ibadet değildir. Farklı şekillerde de olsa bu ibadet hemen hemen bütün peygamberlerin hayatında ibadetin merkezi konumundadır. Burada da tevhid ve ahirette imandan sonra ilk zikrettiği ibadet, ilk zikrettiği ahlaki umde, prensip namazı dosdoğru kılmaktır. Namazı dosdoğru kılmak hayatı dosdoğru kılar. Ardından Lokman Hakim, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere de sabret buyuruyor. İyiliği emretmek, kötülükten vazgeçirmeye çalışmak da insanın vicdan sahibi bir varlık olduğunu, olup bitene gözlerini kapatıp başını kuma gömmediğini gösteren, olup biten her hadiseden insanın sorumlu olduğunu hissettiren bir emir. Mümin, bigane, dünyanın gidişatına boş vermiş bir insan değildir. Mümin, dünyanın bir ucunda bir müminin ayağına diken bassa, burada sızısını yüreğinde hisseden, vicdan sahibi, duyarlı, hassas, düşünceli, fedakar bir insandır. Hodgam, yani bencil değildir. Diğergamdır, fedakardır, cömerttir, merhametlidir. İyiliği emretmek, iyiliğin çoğalmasına, yayılmasına, kötülüğün de azalmasına sebep olur. Bugün belki de kaybettiğimiz en büyük hasletlerden bir tanesi bu. Sağımızda solumuzda pek çok kötülük görüyoruz, fakat dilimizin ucuyla, elimizin kenarıyla müdahale edebilecekken sanki hiç görmemiş gibi yolumuza devam ediyoruz. Halbuki iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmek, ümmeti Muhammed'in, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin en büyük hasletlerinden bir tanesidir. Biz iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmedikçe, gücümüz nispetinde, elimizde, dilimizde, kalbimizde buna mani olmaya çalışmadığımız müddetçe, Allah korusun bir gün gelir, dualar ederiz ama dualarımız kabul olmaz. Hadis-i şerif bize böyle bir kötü akıbeti haber veriyor. Başımıza zalimler gelir ve biz elimiz kolumuz bağlı bir şekilde otururuz. Diğer bir husus, başa gelene sabır. Bu bir hastalık olabilir, musibet olabilir. Allah'ın kaderinde bizim için tayin etmiş olduğu ağır bir imtihan olabilir. Bize düşen kul olarak Allah'ın yazdığına boyun eğmektir. Bu söylendiği kadar basit değildir. Herkes kendisi açısından en ağır gelen şeyle imtihan edilir elbette. Ve sabır ateşin düştüğü ilk anda ilk yerdedir. Sonradan sabrettim demek yeterli değildir. Bizim o halde ateşlere karşı uyanık olmamız, imtihanlara karşı teyakkuz halinde bulunmamız gerekiyor. Ne zaman ki ani bir imtihanla yüz yüze gelsek, biz zaten buna hazır bir halde olmalıyız ki ilk tepkimiz bu imtihanla ilk karşılaştığımız anda inna lillah ve inna ileyhi raciun olabilsin. Bu kolay bir şey değildir. Zaten ayet-i kerimede de doğrusu bunlar azmedilmesi icap eden büyük azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir buyuruyor. Demek ki namazı kılmak, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışmak, başa gelenlere sabretmek, bir insanın üstünlüğünü, faziletini ortaya koyan, adeta kalitesini gösteren en büyük işaretlerdir. Bunun dışında Lokman Hakim, küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme buyuruyor. Bunu da bir kalp hastalığı olduğunu söyleyebiliriz. Kendini küçük dağları yaratan bir varlık olarak görmek, insanlara tepeden bakmak, kendi faziletlerini görüp kusurlarını görmemek, insanların kusurlarını, eksiklerini görüp faziletlerini görmemek, burun kıvırmak, onları hiçe saymak, bu Allah'ın affetmediği kibir, gurur, bencillik, ucup, kendini beğenme kokan kötü hasletlerdir, kötü ahlaklardır. Devamında ayet-i kerimenin zaten Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez buyuruluyor. O halde biz ameli davranışlarda namazı, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamayı ve başımıza gelen hadiselere, felaketlere karşı sabretmeyi öğrendiğimizin yanı sıra bir de insani ilişkilerimizde insanlar arasında kendimizi üstün, büyük görmemek gerekiyor. Alem yahşi, ben yaman. Yani herkes iyi, ben kötüyüm diye denge oluşturarak hayatımıza, insanlara farklı gözlerle bakabilmemiz lazım. İnsanın kendini beğenmesi, aklını, yaptıklarını beğenmesi, davranışlarının güzel olduğunu düşünmesi fıtridir. Ama bunu abarttığımız zaman, her şeyin en güzelini ben bilirim, en iyisini ben yaparım dediğimiz zaman, bu bizi kibre, gurura, insanları küçük görmeye götürür ki, şeytan da o kibir hastalığı sebebiyle Allah'ın rahmetinden kovulmuş, lanetine uğramıştı. Biz biraz daha hızlanarak bir ayet-i kerime daha okuyalım. Yeryüzünde yürürken mutedil ol. Sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkep sesidir. Burada yürüyüşünde mutedil olmak, ne hızlı ne de yavaş yürümek, sükunet ve vakarı muhafaza etmek emrediliyor. O halde insanın çevre şartlarına göz önünde bulundurarak çok hızlı yürümesi, devamlı süratli yaşaması da adeta kaplumbağa gibi yavaş yavaş hareket etmesi de uygun değil. Yine ayaklarını sürmesi, vurması, kendini belli etmek istercesine hareketlerini kibirli bir şekilde, çalımlı bir şekilde yürüyüşüyle belli etmesi yine uygun değil. Elbette mümin vakur insan olacak ama kibirli olmayacak. Diğer bir husus, sesi alçaltmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ashab-ı kiramın da zaman zaman farkında olmadan yüksek sesle konuştuğu, bağırdığı, çağırdığı olmuş ve Allah-u Teala onlara da bu ses terbiyesini öğretmiş. Siz farkında olmadan amelleriniz boşa çıkıverir. Peygamberin yanında konuşurken onu incitecek şekilde yüksek sesle konuşmayın buyurmuştur. O halde sesin yüksek olması, hatta sesi daha çok gürleştirmek için bağırıp çağırmak adeta boş bir davulun yansıması gibidir. Nasıl içi boş davul tok tok ses çıkartırsa, içi boş insanlar da bağırıp çağırarak kendilerini belli etmek isterler. Rabbimiz bize bu manada da bir eğitim veriyor. Muhterem dinleyicilerim, Hazreti Lokman'ın nasihatleri devam ediyor ama vaktimiz bitti. İnşallah kalan birkaç nasihatinde önümüzdeki haftaki programda dillendirmeye çalışacağız. Haftaya aynı gün, aynı saatte buluşana dek Allah'a emanet olunuz.